Garba açılan pencere. Biz artık buna alıştık. Tanınmış bir gazeteci, bir yazar, bir politikacıyla, bir yönetmenle birlikte bir geziye çıkmışsa, uğradıkları yerlerde o politikacı, o yönetmen nutuk çekmişse, gezi dönüşünde yazar herkese şöyle der: "O nutku ben hazırlamıştım." Öyle nutuklar dinlemişizdir ki sonradan söylenilenlere inanmak gerekirse, o nutku 5 kişi, 10 kişi yazmış olduklarını iddia etmişlerdir. Hiç değilse yazılmış olan nutku düzeltmişlerdir. Böylece bizdeki siyasi nutukların çoğunun neden saçma sapan olduğu daha iyi anlaşılır. Onun için politikacılar geziye çıkarlarken en iyisi dal kavukluklarına güvenseler bile yanlarına gazeteci yazarlardan hiçbirini almamalıdırlar. Çünkü bunlar on binlerce kişi önünde politikacının coşkuyla oracıkta ezbere söyleyiverdiği nutku bile "ben yazmıştım" diye sonradan övünürler. Orada bulunanlardan daha 40'ına varmamış bir gazeteci, "ben de çok nutuk yazmıştım zamanında" dedi. "Yazdığım nutuklarla milletvekili seçtirdiklerim bile vardır. İlk nutkumu 19 yaşımdayken müftü için yazmıştım." Bu girişten sonra nutuk hikayesini anlatmaya başladı. "Bizim orası küçük yer, taşra vilayeti. Küçük yerde büyük görünmek kolay oluyor. Ben de daha lisenin 10. sınıfındayken vilayetin tek gazetesine baş yazılar yazmaya başlamıştım. Herkes kalemi kuvvetli maşallah diyordu. Liseyi bitirdiğim yıldı. Bizim vilayete demir yolu ulaştı. İlk tren gelecek. Herkeste bir hazırlık bir hazırlık. Müftü efendi bizim uzaktan akrabamız olur. Bana bir haber gönderdi. Aman bir nutuk yazsın, trenin geldiği gün okuyacağım." Müftü efendi çok sayılan bir bilgin kişi. Çocukluğumuzdan beri büyük küçük hep böyle duymuşuz. Bize göre müftü efendinin bilmediği hiçbir şey yok. Gencimiz, yaşlımız buna inanmışız. Sanırım müftü efendi o zaman 70'ini geçkindi. Bembeyaz uzun sakalı vardı. Evinden pek seyrek çıkardı. Ta uzaklardan ziyaretine gelirlerdi. Hemen hemen hiç konuşmazdı. Konuştuğu zaman da dudakları kıpırdar, sesi fısıltıyla çıkardı. Böylece ağzından dökülen her hece ayrı bir değer kazanırdı. Biz onun çok derin bilgisini bu susuşundan çıkarıyorduk. En çok bildiği tarih bizim ilin tarihiydi. Bütün il sınırları içinde geçmiş olayları bilirdi. Şu evde kimler yaşamış, neler yapmışlar, eski yangınları, Bizanslılar zamanını, İslam ordusunun bu kenti zaptını, her şeyi bilirdi. Bütün kent halkı müftü efendiyle övünürdük. Vali, belediye başkanı filan, bunların hepsi müftü efendiden çok sonra gelirdi. Büyüklerden biri şehrimize gelse hemen ziyaretine gider, müftü efendinin elini öperdi. İşte bu denli önemli kişi olan müftü efendinin şehrimize ilk trenin gelişi günü yapılacak törende bir nutuk söylemesi gerekiyordu. O da bu çok önemli nutku yazma görevini bana vermişti. Bu işin ağırlığı altında ezildim. O yaşta İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleri bile daha görmemişim. İlk trenin gelişinde neler söylemenin gerekli olduğunu bilmiyordum. Bütün bilgim okuduğum birkaç kitaptan, gazete ve dergi yazılarından geliyor. Çok sıkı çalışarak 3 günde bir nutuk hazırladım. Müftü efendiye amcamla gönderdim. Trenin ilk gelişi günü büyük tören yapıldı. Bütün şehir halkı istasyona yığıldı. Lokomotif geldi, kurbanlar kesildi. Önce vali bir nutuk söyledi, arkadan müftü efendi. Ben müftü efendiden daha heyecanlıydım. Nutkun hala aklımda kalan parçaları aşağı yukarı şunlar: "Tren garba açılan bir penceredir. Bu pencereden ziya girecek. Yalnız ziya değil, başka şeyler de girecek. Medeniyet tekerleklerin üstüne binerek bize kadar geldi. Tekerlek ne demektir? Tekerlek medeniyetin ayağıdır. Tekerlek olmasaydı dünyada hiçbirimiz olamazdık. Biz bugün tekerleklerin sayesinde ilerliyoruz. Şu tünele, şu dağların içine aşılmış deliklere bakınız. Şu gördüğünüz delikten neler doğacak neler. Nurlu istikbal bizimdir. Bu bir hazinedir. Eline geçirdiğin bu hazineyi iyi kullan hemşehri. İyi kullanırsan çok para kazanırsın, zengin olursun, itibarın artar. Tekerlekler raylar üzerinde kayacak. İşler eskisi gibi zor değil. Her seferi seni zengin edecek hemşeri. Kaç sefer olursa o kadar kârlısın. İş yol açılıncaya kadardı. Bir kere yol açıldı ya, artık bütün hemşerilerimiz bu yolun üstünden kolaylıkla gidip gelecektir. Mallarımızın değeri artacaktır. Sen de malının değerini, kadrini bil. Cumhuriyet sayesinde önümüze gelen bu malın kıymetini bilelim. Binerken, üstüne basarken, içine girerken titremeliyiz. Dikkatli binmezsek bozulur, sonra bizden başkaları kullanamaz. Elin yabancının malı değil ki hor kullanalım. Kendi malımız, bütün hemşehrilerimizin, hepimizin ortak malımız. 19 yaşında taşra lisesini yeni bitirmiş bir genç başka ne yazabilir? İşte böyle şeyler. Müftü Efendi'nin nutku umulandan da çok alkışlandı. Öbür nutukların hiçbiri müftünün nutkunun etkisini yapamadı. Alkış kıyamet. Herkes bizim müftü gerçekten derin hoca demeye başladı. Doğrusu Müftü Efendi'nin nutku hem iyi ezberlemiş hem de güzel, heyecanlı söyledi. O günden sonra nerede bir tören, bir toplantı olsa Müftü Efendi'yi nutuk söylemeye çağırdılar. Müftü Efendi de her gittiği yerde hep o nutku tekrarlayıp durdu. Yalnız nutkun içinden tren kelimesini çıkarıyor, geri kalanlarını olduğu gibi söylüyordu. Nutuk herkese o denli güzel geldi ki hiçbirimiz nutku tekrar tekrar dinlemekten bıkıp usanmıyorduk. Cumhuriyet Bayramı'nda bir kereste fabrikasının açılışında büyüklerden birinin şehre gelişinde hep bu nutuk söylendi. Ziya adında bir akrabamız var. Babası çok zengin. Bunlar İstanbul'dan bir gelin getirdiler. Görülmemiş, duyulmamış bir düğün yapıldı. Düğün ziyafetine şehrin bütün ileri gelenleri çağrıldı. Biz de gittik. Aile çok mutaassıp ama son derecede mutaassıp. Kadınlarla erkekler ayrı odalarda yemek yiyoruz. Ne de olsa gelin İstanbullu olduğundan yemekten sonra kadın erkek hep bir araya toplanıldı. Müftü Efendi'ye konuşması için rica edildi. Doğrusu Müftü Efendi konuşmak istemedi ama öyle zorladılar ki adamcağız konuşmak zorunda kaldı. Ayağa kalktı, başladı konuşmaya. Muhterem hemşerilerim, yeni kurulan bu yuva garba açılan bir penceredir. Daha nutkun başında bir hoşnutsuzluk mırıltısı başladı. Ailenin pencereye, hele garba açılan bir pencereye benzetilmesi bizim mutaassıp çevremizin insanlarını sinirlendirdi. Müftü Efendi gelini göstererek devam etti. Bu pencereden ziya girecek. Yalnız ziya değil, başka şeyler de girecek. Zaten İstanbul'dan kız aldığı için yayılan dedikodulardan sinirli olan damat ziyanın kaşı gözü oynamaya başladı. Ziyanın elleri titriyordu. Müftü Efendi devam etti. Medeniyet, nur gibi medeniyet, tekerleklerin üstüne binerek bize kadar geldi. Onu hepimiz kucaklayıp bağrımıza basacağız. Çünkü o hepimizindir. Sinirli, kızgın öksürüklerle nutuk kesiliyordu. İşte karşınızda tekerlek. Tekerlek ne demektir? Tekerlek olmasaydı dünyada hiçbirimiz olamazdık. Tekerlek medeniyettir. Biz bugün tekerleğe, medeniyetin tekerleğine kavuştuk. Damat Ziya elini arka cebine attı. Bir cinayet olabilirdi. Bu gergin havada Müftü Efendi nutkuna devam etti. Şu tünele bakınız. Bu delikten neler doğacak, neler? Nurlu istikbal bizimdir. Yer yer yükselen mırıltıları her zamanki gibi başarısının sesli gösterisi sanan Müftü Efendi, damat Ziya'ya dönerek şöyle dedi. Bu bir hazinedir. Eline geçirdiğin bu hazineyi iyi kullan hemşeri. İyi kullanırsan çok para kazanırsın, zengin olursun. Memlekette itibarın artar. İşler eskisi gibi zor değil artık. Her seferi seni zengin edecek. Kaç sefer olursa o kadar karlısın genç hemşeri. Arkadaşları damadın elini tutmasalar kan dökülecekti. Kayınpeder Müftü Efendi'nin kulağına bir şeyler söyledi. Müftü Efendi başını salladı, nutkuna devam etti. İş bir kere yol açılıncaya kadardır. Yol açıldı ya, herkes rahat rahat gidip gelecek. Arkadaş, cumhuriyetimizin sayesinde sahip olduğumuz bu kıymetli malın değerini bilelim. Binerken, üstüne basarken, içine girerken titremeliyiz. Dikkatli binmezsek çabucak bozulur, başkaları istifade edemez. Yabancının malı değil ki hor kullanalım, kendi malımız. Arkadaşları dışarı çıkardıkları için damat Müftü Efendi'nin sözlerinin sonunu duymamıştı. Nutuktan sonra bir soğuk hava esti. Müftü Efendi neden alkışlanmadığına çok şaştı, ziyafet dağıldı. 3 gün sonra da Ziya İstanbul'dan getirdiği güzel gelini geri gönderdi, boşandılar.